Aparakops Radio თავისუფლება ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. Ukrainis archonebze amorchevlis aktioba magalia. Gardaitsvala Polonetis ukanasneli komunisti lideri Wojciech Jaruzelski. Romis papi Israelshi chavida. Akhla dreses da sva ambebi upro dazvilebit. Ukrainis saprezidento archonebze amorchevlis magali aktioba aghiritsxa, tumsa kveqnis aghmosavlotis ori regionis did natsil separatistebi akontroleben da archonebs tsinagobas uknian. Tsentraluri saarchevno komissiis snobit adglobrivi droit 3 saatze amorchevlis aktioba mteli kveqnis mashtabit 40%s aqarbebda. Dedakhalak Kievshi zogiert saarchevno ubantan amorchevelta gzeli rigebi idga, tumsa aghmosavletshi Donetskisa da Luganskis regionebshi saarchevno ubnebis didi natsili dakhoruli darcha. Donetskshi separatistebma demonstratsiulad da ამტრიეს საარჩევნო ყუთები. Უკრაინის ლიდერობისთვის 18 კანდიდატი იბრძვის. გამოკითხების სანახმად ლიდერობს მილიარდერი ტკბილეულის მეწარმე პეტრო პოროშენკო, თუმცა მას არ აქვს პირველივე რაუნდში გამარჯვებისთვის საჭირო აბსოლუტური უმრავლესობა. კიევის ერთ-ერთ უბანზე ხმის მიცემის შემდეგ პოროშენკო ჟურნალისტებთან შემდეგი განცხადებით გამოვიდა.
I think the most important thing is that Ukrainian people today
ფიქრობ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ისაა, რომ უკრაინის ხალხი დღეს თავიანთი ქვეყნის ლიდერს ირჩევს. სურს დაგარწმუნოთ, რომ უკრაინის მომავალ პრეზიდენტს ირჩევენ არა დასავლეთის ლიდერები, არა აღმოსავლეთის ლიდერები, არამედ უკრაინის ხალხი. ის ფაქტი, რომ ამორჩევლის აქტივობა ასეთი მაღალია, კარგი მტკიცებულებაა იმისა, რომ უკრაინის ხალხი უკვე აკეთებს თავის არჩევანს. განაცხადა პეტრო პოროშენკომ, პრეზიდენტობის კანდიდატმა, რომელიც გამოკითხების თანახმად კანდიდატებს შორის ლიდერია. პოროშენკოს შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ყოფილ პრემიერ-მინისტრს იულია ტიმოშენკოს აქვს. 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა პოლონეთის უკანასკნელი კომუნისტი ლიდერი გენერალი ვოიცეხ იაროზელსკი, რომელიც თავის როზე უშედეგოდ შეეცადა და ჩაეხშო სოლიდარობის მოძრაობა. იაროზელსკი პოლონეთს სათავეში ედგა 1991 წლიდან, როცა მან კომენდანტის საათი გამოაცხადა და საბჭოთა კავშირის პირველი დამოუკიდებელი პროფკავშირის ლიდერის ლეხ ვალენსას დაპატიმრების ბრძანება გასცა. ორი წლის შემდეგ მან კომენდანტის საათი გააუქმა 1999 წელს კი მზარდმა მღელვარებამ იძულებული გახადა სოლიდარობასთან მოლაპარაკება გაემართა. შემდგომში ის გახდა პირველი კომუნისტი ლიდერი, რომელმაც ნახევრად თავისუფალი არჩევნების გამართვაზე თქვა განაცხადა თანხმობა. იაროზელსკი ბოლო პერიოდში ავადმყოფობდა. რომის პაპი ფრანცისკე ახლო აღმოსავლეთში სამდღიანი ტურნეს ფარგლებში ისრაელს ეწვია. პაპი ქვერტმფრენით ჩავიდა დასავლეთის სანაპიროს ქალაქ ბეთლემიდან. თელავივის აეროპორტში პაპს დახვდნენ ისრაელის პრეზიდენტი შიმონ პერესი და პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ. ისრაელში ჩასვლამდე ფრანცისკე ბეთლემში შეხვდა პალესტინელთა პრეზიდენტს მაჰმუდ აბას და გამოვიდა მოწოდებით დასრულდეს სულ უფრო და უფრო მიუღებელი კონფლიქტი პალესტინელებსა და ისრაელს შორის. პაპმა მაცხოვრის შობის ტაძართან ახლოს ღიაცის ქვეშ ჩაატარა მსახურება, რომლის დროსაც აბას და შიმონ პერესს მშვიდობისთვის გულანთებული ლოცვისკენ მოუწოდა. ბელგიაში პოლიცია ეძებს შეიარაღებულ პირს, რომელმაც 24 მაისს ბრიუსელში ებრაულ მუზეუმზე მიიტანა იერიში და სამი ადამიანი მოკლა. ოფიციალური პირების ცნობით მოკლულებს შორის ორი ისრაელის მოქალაქეა და ერთი საფრანგეთის მძიმედ დაიჭრა ერთი ბელგიელი. პროკურატურის ინფორმაციით თავდამსხმელი სავარაუდოდ მარტო მოქმედებდა და წინასწარ კარგად იყო მომზადებული. პროკურატურის ცნობით ჯერჯერობით ადრია იმის თქმა თავდასხმა ტერორისტულ აქტს წარმოადგენდა თუ ანტისემიტურს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ კაცრად დაგმო თავდასხმა და განაცხადა, რომ ის ებრაელების და მათი სახელმწიფოს წინააღმდეგ მუდმივი წაქეზების შედეგია. ინციდენტის ფონია ბელგიაში მიმდინარე ეროვნული და ევროკავშირის პარლამენტის არჩევნები. ევროპარლამენტის 2014-2019 წლების შემადგენლობას დღეს ევროკავშირის 21 წევრ ქვეყანაში ირჩევენ. დღეს სამარჩევნების ბოლო დღეა იმ სახელმწიფოებს შორის, სადაც არჩევნები დღეს იმართება, არიან გერმანია, საფრანგეთი, პოლონეთი და ესპანეთი. საერთო ჯამში არჩევნებში მონაწილეობის უფლება აქვს ევროკავშირის ქვეყნების 388 მილიონ მოქალაქეს. კენჭისყრა უკვე გაიმართა ევროკავშირის 7 წევრ სახელმწიფოში. როგორც ვარაუდობენ, არჩევნების შედეგი დაადასტურებს, რომ დომინანტ პოზიციაზე კვლავაც პროევროპელი ცენტრისტები ირჩებიან. იმის მიუხედავად, რომ ბოლო პერიოდში გაძლიერდა როგორც ულტრამემარჯვენე, ისე მემარცხენე პარტიების პოზიციები. საბოლოო შედეგები და ევროპარლამენტის ახალი შემადგენლობის ზუსტი კონფიგურაცია 26 მაისს საღამოს გამოცხადდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო ცლად გაიცნობით ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. ჩვენი რადიო მაუწყებლობა კი გრძელდება.
That when you seems to be the hardest part.
Pictures of the state, so far from where we are, they made me think. I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see?
ეს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Danışır Azadlık Radyosu.
Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edənmədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
...2014-cü il yanvarın axırlarında Ankara'dakı Azərbaycan Kültür Dərnəyinin rəhbəri Cəmil Ünal... ...Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 130 illik yubiley tədbirlərində iştirak etmək üçün Azərbaycana gəldi. Hələ 1954-cü ildə Rəsulzadənin sağlığında dərnəyə qatılan Cəmil bəy Azadlıq Radiosunda qonaq oldu, bizə müsahibə verdi. Cəmil Ünalın Azərbaycana neçənci gəlişidir? Cəmil bəy Rəsulzadənin 1949-cu ildə qurduğu Azərbaycan Kültür Dərnəyini necə xatırlayır? Ankaradakı Azərbaycan Kültür Dərnəyi indi hansı şəraitdə çalışır? Hədəflər nə şəkildə dəyişib? Cəmil Ünal Əmin bəyin həyatının bilinməyən yönlərindən nələr danışdı? Özəl həyatında o necə bir insan idi? Həmkarları onu necə xatırlayır? Yaddaşlarda necə qalıb? Əmin bəyin məzarının Bakıya, Azərbaycana köçürülməsinə Azərbaycan Kültür Dərnəyi necə baxır? Cəmil Ünal, Əmin bəyin 1920-ci ildə qoynuna qoyub apardığı üçrəngli bayrağı 1992-ci ildə Azərbaycana niyə bağışladı? Ankaradakı Azərbaycan səfirliyi vasitəsilə Əbülfəz İlçibəyə göndərilən bayraq indi hardadır? Azərbaycanda Rəsulzadəyə münasibətlə bağlı hansı məqamlar Cəmil Ünalı incik salır? Cəmil bəyin fikrincə, Rəsulzadə kimdir sualın ən qısa cavabı necə olardı? Və nəhayət, Rəsulzadənin bugünün Azərbaycanına baxıb deyə biləcəyi ən xoş və ən acı sözlər nə olardı? Və Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İZ proqramının bu dəfəki qonağı Ankaradakı Azərbaycan Kültür Dərnəyinin başqanı Cəmil Ünaldı.
Cəmil bəy, xoş gördük sizi.
Hoş bulduk.
Azərbaycanda belə bir misal var, deyir, göydə axtarırdım, yerdə əlmə düşmüsünüz. İndi mən də sizi bu böyük yubiley ərəfəsində Ankarada ziyarət eləməyi arzulayardım. Özünüz Bakıya gəldiniz. Xoş gəldiniz Azərbaycana, Bakıya. Lütfən söyləyin, bu neçəncə gəlişinizdir?
Hayır, 90-lı yıllarda buraya çox gəldik. O zaman mühacirətdə ədəbiyyat sempozyumu deyə büyük bir toplantı yapılmışdı. Azərbaycanla Türkiyə arasında münasibət yox. O kapıyı ilk dəfə biz aradıq. Arxasından da 1992'de Elçi Bey döneminde Elçi Bey'in ricası üzerine ben Devlet Toprak Komitesi Başkanı olarak buraya geldim. 17 Haziran 1993 yılına kadar buradaydık. Toprak ıslahat kanunu falan biz hazırladık o tarihte. İşte 17 Haziran 93'te Bakü saatiyle 6'da falan ben buradan Türkiye'ye ayrıldım. Aynı gün gecede rahmetli Elçi Bey Nahçıvan'a geçti. Ve ondan da 1911 yılına kadar Azerbaycan'a hiç gelmedi. Ama 1911 yılında Musavat Partisi'nin kuruluşunun 100. yılı münasebetiyle tekrar sizlere duyduğumuz hasreti gidermek için, beraber olmak için, duygularınızı paylaşmak için buraya geldik. Şimdi de gelişimizin nedeni Mehmet Emin Resulzade Bey'in anadan oluşumunun 130. yıl dönümü münasebetiyle Musavat Partisi'ni tertiplediği hareketlere katılmak için Azerbaycan'a geldi.
Cemil Bey, lütfen özünüzü bize daha yakından tanıdın. Neçinci ilde doğuldunuz? Siz Azerbaycan kökenlisiniz değil mi?
Şimdi tabii ata vatan bura ama tabii ana yurt Türkiye. Ben Kars doğumluyum. İşte liseyi falan Kars'ta bitirdikten sonra üniversiteyi Ankara'da bitirdik. Ondan sonra ben Kars milletvekiliydim uzun müddet. Politika, siyaset ve bürokrasinin içerisinde bir 30-35 sene Türkiye'de faaliyet gösterdik. Ta 1954'ten itibariyle de Türk dünyası içerisinde Azerbaycan meseleleriyle biz hemhal olduk. Ve o zaman da biz üniversitede öğrenciydik. Mehmet Emin Resulzade Bey de Azerbaycan Milli Merkezi'nin başkanıydı. Tabi o tarihe kadar özellikle 27 Nisan 1920'den sonra o felaket akabinde yurt dışına çıkan Azerbaycan ziyalıları, o vatanperver insanların çoğusu Türkiye'de kaldı. Tabi Mehmet Emin Resulzade Bey Moskova'dan ayrılıp Finlandiya üzerinden İstanbul'a geldiği zaman evvela dağınık olan Azerbaycan ziyalılarını bir araya toplamaya gayret etti. Ve orada rahmetli Mirza Bala Bey de oradaydı. Azerbaycan Gençler Birliği Teşkilatı kuruldu. Arkasından da illegal olmasına rağmen Azerbaycan Milli Merkezi kuruldu. Tabi bunlar illegal. Hem musavatçılık ve Azerbaycan Milli Merkezi illegal olarak Azerbaycan Milli Davası'na hizmet etmeye başladı. Ama işte 1949 yılına gelindiği zaman Azerbaycan Kültür Derneği kuruldu. Yani bugün Azerbaycan Kültür Derneği 65 yaşını doldu.
Ankara'daki Azerbaycan Kültür Derneği. Bu adda Emin Bey'in ruhu yaşayır. Lütfen söyleyin, bu derneğin yaratılışını hatırlayırsınız mı? Ve onun yaratılma zaruretini bize danışın.
Ben 54'te derneğin içerisindeydim.
Ben.
54 yıl.
5 yıl sonra.
Evet. Evet, daha işte 55'te de o rahmetli oldu. Ve ondan sonra da Azerbaycan Kültür Derneği'nin içindeyim. İşte ben de hemen hemen 25 yıldır Azerbaycan Kültür Derneği'nin rehberiyim. Yani Azerbaycan Kültür Derneği'nin kurulmasının en önemli nedeni de legal olarak Azerbaycan Milli Devleti'nin politikasının platformu oldu. Mehmet Emin Resulzade hemen hemen 1949 yılında ilk toplantısını Azerbaycan Kültür Derneği'ni tertiplediği Halk Evleri Salonu'nda konuşmasını yaptı. Ve ondan sonra da Azerbaycan Kültür Derneği Azerbaycan Milli Davası'nın legal platform merkezi oldu ve ondan bu tarafa da yayın organıyla beraber Azerbaycan Türk Kültür Dergisi yayın organıdır. O günden bugüne kadar da aynı faaliyet, aynı çizgide devam ediyor.
Cemil Bey, siz 54. ilde Azerbaycan Kültür Derneği'ne gelirken hala muhacirətçilerin, mücadiləçilerin çoxu sağdı, değil mi?
Evet.
Resulzadəni canlı görebildiniz. Necə idi münasibetleri?
Kimler vardı o dönemde? Muhacirətçiler arasında münasibet necə idi? Lütfen bizi anladın.
Şimdi Mehmet Emin Resulzade Bey'in en büyük özelliği evvela birliği, beraberliği temin eden bir devlet adamıydı. Elbette ki yurt dışına pek çok insan çıkmış. Bir takım sıkıntılar içerisinde, perişan durumda. Bir dağınıklık var. Yani Mehmet Emin Resulzade'nin en büyük özelliği bu insanları bir dava etrafında toplayabilmiş olmasıdır. Kendileri ve etrafındakiler elbette ki bir moral çöküntüsü, büyük bir sıkıntılar içerisinde olmasına rağmen Mehmet Emin Resulzade Bey'in o kişiliği cidden bu sıkıntıları unutturabilmiş ve bu insanların Azerbaycan milli davasını yurt dışında, özellikle Avrupa'nın her köşesinde devam ettirebilmek için o imanlı insanları yan yana getirebilmişti. Tabi burada kendisinin de büyük sıkıntıları vardı. Pek çok imkansızlık içerisinde, maddi sıkıntı içerisinde de yaşamasına rağmen yani davasından hiçbir şekilde taviz veren bir insan değildi. Ama kendisi için hiçbir şey istememişti. Zaten oraya geldiği zaman bir koynunda getirdiği Azerbaycan'ın üç renkli bayrağı vardı ve bir de şekillendirdiği Musavat Partisi. Bu üç yoldaş beraber gelmişlerdi. Ve nitekim o üç renkli bayrak da vefatına kadar kendisinde, vefatından sonra da bizlere emanet edilmişti. Hatırlarsınız veyahut da mutlak bilirsiniz. 7 Aralık 1918'de Mehmet Emin Resulzade'nin işaret ederek bir kere yükselen bayrak bir daha inmez dediği o bayrak bize emanet. Bizdeydi. Bizler de o bayrağı aynı temizlikle sakladık ve 1992 yılında Elçi Bey iktidarı döneminde Ankara'da açılan Azerbaycan Büyükelçiliğini gönderine Elçi Bey'e takdim etmek suretiyle 18 yılındaki o şerefli bayrağı biz orada Elçi Bey'in eliyle gönderecektik. Şimdi o bayrak nerededir bilmiyorum. Ben de arzu ederdim ki ayın 31'indeki Mehmet Emin Resulzade'nin Ocak tarihinde keşke o bayrak kimde, nerede bilmiyorum.
Müsavat Partiyası da bilmir.
Onu devlete teslim ettik o tarihte. Ama ondan sonra 92'den sonra Elçi Bey iktidardan ayrıldıktan sonra bayrak ne oldu bilmiyorum ben.
Buradan belki de tarih müzeyinde de araştırarak.
Evet, buradan da sayın hakimiyete seslenmek istiyorum. O bayrağı hiç olmasa 31 Aralık günü parlamentonun gönderine çeksinler. Bu onların geçmişinin şerefli bir simgesidir, işaretidir. Ve bundan sonra da yine emanetlerden birisi de Musavat Partisi'ydi. Musavat Partisi elbette ki Azerbaycan'ın milli devletini kuran önemli bir milli kuruluştu. Mehmet Emin Resulzade Bey'in bundan 100 yıl evvel ortaya koyduğu fikirler cidden iyi tetkiş edildiği zaman en demokratik ülkelerin programlarında dahi olmayan ilkeler, kadın haklarından tutun insan haklarına kadar her türlü demokratik kurum olarak Musavat Partisi o günkü milli devletin kurulmasında öncülük etmiştir. Ve Musavat'ı da 92 yılında biz buraya kaytardık ve o günden bu tarafa da Musavat Partisi Sayın İshak Hanver Başkanlığında aynen faaliyetine devam etmektedir. Tabi Azerbaycan Kültür Derneği her zaman Azerbaycan'ın dışarıdaki ocağı olmuştu. Bu ocak sönmeyen bir ocaktı. 65 yıllık sizin kültürünüz ocaktadır. Tarihiniz ocaktadır. Yaşanan acı tatlı günlerin meskeni orası.
Cemil Bey, indi hansı şeraitte faaliyet gösterir Ankara'daki Azerbaycan Kültür Derneği? Yani 49. ilde yaratılışındaki illerden fergi ne dedi? Hedefler ne şekilde değişip? Onu bilmek istiyorum.
Şimdi tabii Azerbaycan dediğimiz zaman biz yalnız kuzeydeki Azerbaycan'ı göz önüne almıyoruz. Azerbaycan bir bütündür. Bugün Güney Azerbaycan tarafına baktığımız zaman, İran'a baktığımız zaman İran devlet olarak Fars ama millet olarak Türk'tü. Orada 1000 yıllık Türk'ün mührü, Tebriz benim başkentim. İnşallah 3 başkent bize çok geliyor. Bakı, Tebriz, Ankara. Elbette ki gün gelecek bu başkentler de bire inecek. Azerbaycan Kültür Derneği'nin faaliyet alanı içerisinde elbette ki 30 milyonun üzerinde soydaşımızın yaşadığı güney de var. Azerbaycan devleti bugün ister istemez güneye biraz soğuk bakıyor. Belki bu komşu politikadır, siyasettir. Ama Azerbaycan Kültür Derneği'nin faaliyet alanlarından büyük bir kısmı budur. Ki yani biraz elbette bizim de Azerbaycan'a sizlere söyleyeceklerimiz var. Şimdi yakında bir seçim yaptınız. ve orada güzel bir örnek oldu. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde iktidar partisinin %85 rey aldığı görülmemiş olmasına rağmen Azerbaycan'da bu görülebildi. %85. Ve o seçimlerde bizim dışarıdan baktığımız ölçüde Karabağ meselesini hiç konuşmadınız. Acaba Karabağ meselesi sizin mesele olmaktan çıktı mı? Biz de bunları dile getiriyoruz ki 94 yılında karşımıza Ermenileri, Dağlık Karabağ ve Ermenistan Ermenileri ve Rusları oturttuk, onları muhatap aldık. 94 Bişkek'te yapılan toplantıda sulh ilan etti. Ama o toplantılarda oradan zorla götürülen Azerbaycan Türkleri muhatap olarak neredeyse alınmadı. O günden bu tarafa 20 yıl geçti. Biz Karabağ'ın halini kimlere teslim ettik? Bir, Ruslara. İki, Fransızlara. Üç, Amerikanlara. Biz eş başkanları bunlar. Hatta zatında Karabağ'ı işgal eden Ruslardı. Ermenilere emanet etmişlerdi. Ama biz nedense Rus'u işgal ettiği topraklarda hata var diye gel bu davayı hallet diye onu avukat tuttuk. O size yardımcı olmaz. Biz de bunları söylediğimiz zaman, dile getirdiğimiz zaman zaman zaman eleştiriliyor. Bunlar muhalefet taraftarıdır. Bunlar iktidar aleyhtarıdır. Hayır. Milli davada aleyhtarlık olur. Şimdi daha rahmetli Haydar Aliyev zamanından beri bugünkü iktidarda Koçaryan'la, Sarkisyan'la, Nalbantyan'la 50 defa görüşmüşlerdi. E ne olur bir günde bir muhalefetle yan yana gelseniz, milli davayı beraber görüşseniz, birlik ve beraberlik içerisinde milli davaya sahip olduğunuzu dünya kamuoyuna duyursanız o milli davaya daha faydası olmaz mı? Neden Koçaryan'la oturmayı, Sarkisyan'la kucaklaşmayı, Nalbantyan'la aynı masada oturmayı içimize sindiriyoruz da o Azerbaycan'daki muhalefetle yan yana gelmeyi içimize sindiremiyoruz? Bunları elbette ki bizim söylememiz lazım. Biz sizin yurt dışınızdaki sesiniz, diliniz, zaman zaman söyleyemediklerinizi biz risk alarak söylemek durumundayız. Bu ocağın görevi. Şimdi ara sıra dışarıda diaspora falan gibi bir takım laflar duyuyorum. Türkiye'de diaspora olur mu? Türkiye'de her ev diaspora. 70 milyon hepsi diaspora. O zaman para pul harcayıp bir takım insanlara diaspora diye görev vermeyin. Diaspora kapınız burası. Size açık. İnşallah Ankara'ya geldiğiniz zaman ocağı görürsünüz.
İnşallah. Emin Bey'in mezarını da ziyaret ederiz.
Mutlak. Yani mutlak orası sizin geçmişinizdir. Şimdi zaman zaman birkaç gündür dillendiriliyor Mehmet Emin Resulzade Bey'in kabrinin buraya gelmesi.
Hele sual vermek istedim. Çok meraklıydı. Yani Ankara'daki Azerbaycan Kültür Derneği'nin bu meseleye münasebeti necedir?
Vallahi evvela benim size sormam lazım. Yani iktidar olarak, Azerbaycan olarak Mehmet Emin Resulzade'ye karşı tutumunuz değişti mi? Mehmet Emin Resulzade'yi fikriyle, inancıyla içinize sindirebiliyor musunuz? Ve Mehmet Emin Resulzade'yi buraya getiren, getirmeyi düşünen iktidar hangi statüyle getirmeyi düşünüyor? Evvela meclis toplanır. Onun devlet başkanlığı, devlet kuruculuğu elbette ki bir kanunla tasdik edilir. Evvela bir ona gerekli değeri ver. Onun doğduğu evi ticarethane yapıp kiraya icara vermemize gerek yok. O sizin geçmişiniz, lütfen hiç olmazsa onun adına bir müze koyun. Yani Mehmet Emin Resulzade yalnız muhalefetin lideri değil, Azerbaycan'ın şerefli geçmişidir. Geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz. Ve o dönemin insanları size yüzünüzü kızartacak, utandıracak hiçbir şey bırakmamışlar. Onun için de evvela iktidarı elinde tutanların iç siyasete alet etme. Mehmet Emin Resulzade hakkındaki fikirlerini, düşüncelerini samimi olarak bilmek istiyoruz. Tabi Sayın İlham Aliyev Bey'in bir kapı aralaması iyiye işaret. Demek ki zaman zaman bunalan insanlar, bunalan iktidarlar sarılacak bir dayanak arıyor. Zannedersem bundan sonra da Mehmet Emin Resulzade fikri Azerbaycan'ın geleceğinde önemli rol oynayacak bir fikir akımı olacak.
Cemil Bey, bak siz ile gelmir mi ki Emin Bey'in mezarı Bakı'ya getirilse derneğiniz sanki yetim kalacak?
Vallahi şimdi elbette ki vefatından 59 yıl geç. Kolay değil. Buradaki onun anıtı Azerbaycan'da, Türkiye'de kabri Azerbaycan'la Türkiye arasında bir köprüdür. Ama bir insanın vatanı doğduğu topraklardır. Onun için de rahat edecekse, rahat edilecekse elbette ki düşünülür. Ama kolay değil. Sizin Mehmet Emin Resulzade'ye, musavata, musavatçılara nasıl baktığınıza bağlı. Nasıl baktığınıza bağlı. Şimdi geçmişte 20'den sonra da Azerbaycan'ın Sovyetleştirilmesi sonrasında musavatçılar dünyada en büyük takibata uğrayan zümret. Şimdi Rusların da teşvikiyle Türkiye'de 3 tane merkez açılmış. Birisi Kars, birisi Trabzon, birisi Samsun. Bunlar ticaret ateşeliği şeklinde faaliyet gösteriyorlardı. Ama asıl hedefleri musavatçıları takip. Siz de tarihi iyi bilirsiniz. 1920-27 Nisan'ından sonra en büyük zulüm musavatçılara uygulanmıştı.
O tarihte
pek çok parti vardı, koalisyondu. Ama o parti mensuplarının hiçbirisi musavatçılar kadar takibata uğramadı.
Evet.
Eziyet çekmedi. Niye? Çünkü Kafkasya'nın, Azerbaycan'ın, Bakü'nün bolşevikleştirilmesine engel o parti. Ve Ermenilere karşı mücadele veren Difai Teşkilatı'nın mensuplarının yeri musavat. Onun için de o zaman o zihniyet gerekeni yaptı. Ama şimdi hangi zihniyet var ki o günkü hareketi bize aradı?
Son iller Emin Bey'le bağlı Azerbaycan'da, ayrıca da hariçte araştırmalar genişlenip. Emin Bey'in araştırıcılarının sayı da artmaqdadır. Ancak bizi Emin Bey'in hem de hayatının bilinmeyen yönleri maraqlandırır. Yani özel hayatında o nece bir insan idi, hemkarlar onu nece hatırlayırlar. Siz onu görmüşsünüz. Belki de siz barmaqla sayılacak derecede az insanlardansınız ki onu görmüşsünüz. Lütfen onun barisinde bize daha geniş bilgi verersiniz mi?
Valla şimdi Mehmet Emin Resulzade davası için ailesini dahi kurban verecek bir ruha sahip olan bir insan. Elbette ki 20'den ta 1955'e kadar Avrupa'nın her köşesinde, Amerika dahil, Türkiye dahil, Azerbaycan davası için çalmadığı kapı kalmamıştı. İster istemez elbette ki yüreğinde ailesi vardı. Beşiğinde bıraktığı çocuğu vardı. Ama devlet adamı Ziyalı bunların hepsine sizin lisanınızla dözebilen insandı. O dözdü. Belki dışarıya bunları aksettirmedi. İçine akıttı. Ve davası uğruna da o yaşantıyı içine sindi. Ben diyeceğim.
Bir de bilmek isterdim. Ankara'daki Azerbaycan Kültür Derneği 130 yıllık yubileyi nice karşılıyor?
Şimdi birkaç gün evvel yine Azerbaycan'dan isim vermeyeyim de televizyon falan arkadaşlar gelmişler. Hatta o gün birkaç saatte beraber olduk yine orada. Sonradan Mehmet Emin Resulzade Bey'in arkadaşlar kabrine götürdüler onları. O esnada da Azerbaycan Büyükelçiliği mensupları da oraya gelmişlerdi. Şimdi onların da bir hazırlığı varmış. Geldiğimiz zaman da ben arkadaşlarımıza rica ettim, söyledim. Birkaç üniversitede ve mezarın başında büyük toplantı hazırlığımız var. Orada. Şayet Büyükelçilik'te bizim oradaki hazırlığa dedikleri şekilde katılacaklarsa elbette ki o onların da geçmişidir. Bizim için de şeref olur. O hazırlığımız var, getiriliyor. Nitekim bundan 6-7 yıl evvel Mehmet Emin Resulzade Bey'in anıtını biz yeniden yaptırdık. Ve hatta o zaman Sayın İlham Aliyev Bey'e de ben bir mektup yazmıştım. Hanımefendiyle beraber buyurun, bu sizin şerefli tarihinizdir, geçmişinizdir. Bu anıtın açılışını siz yapın.
Cevap oldu mu Azerbaycanlı'nın?
Yardımcılarından gelenler oldu. Ve o mezarı başında biz iktidarla muhalefeti birleştirdik. Yani Azerbaycan'da yan yana gelemeyen iktidar ve muhalefet Mehmet Emin Resulzade sayesinde onun kabrinin başında yan yana geldiler. Anıtı beraber açtı. Arkasından da büyük bir toplantımız vardı. Binlerce kişinin iştirak ettiği. Onlar da geldiler. Onlara da gereken saygı, hürmet, her şey gösterildi. Plaketlerimizi verdik. Mehmet Emin Resulzade'ye karşı gösterdikleri teveccühten dolayı hepsine teşekkür ettik. O hazırlığımız var. Ama Mehmet Emin Resulzade'nin kabrinden, mezarından korkmamak lazım. Elçi Bey'den sonra Azerbaycan devlet yetkililerin hiçbirisi mezarın köşesine gelmemişler.
Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı tez Türkiye'de hiç, seferde olur.
Hayır.
Hiç gelir mi?
Hayır. Tabii Elçi Bey ayrı. Onun yolunda giden devlet adamıydı. Elçi Bey'den sonra Azerbaycan'ı idare edenlerden hiç kimse Mehmet Emin Resulzade Bey'in kabrini ziyarete gelmemiştir. Biz orayı sakladık. Size bir anekdot anlatarak tamamlamak istiyorum. 92 yılında Elçi Bey İstanbul'a geldiği zaman Büyük Türkçü Zeki Veldi Togan Bey'in kabrini ziyaret etmek istemişti. Oradaydık. Vali dahil pek çok yere müracaat ettik. Zeki Veldi Togan Bey'in kabrini biz iki günde zor bulduk. Ama şayet Azerbaycan Kültür Derneği yahut Mehmet Emin Resulzade davasına inananlar olmasaydı, Mehmet Emin Resulzade'nin kabrini de siz zor bulurdunuz. Onun için de devlet büyükleri geldikleri zaman Azerbaycan devletinin kurucusu olan ilk devlet başkanı olan Resulzade'nin mezarını ziyaret etmekten niye çekiniyorlar? Onun fikrinin onlara bir zararı olmamış. Hayatlarında bunlara zarar vermemiş. Size bir devlet kurmuş, günahı bu mu? İnşallah bundan sonra Mehmet Emin Resulzade'ye hizmet edenler çoğalır ve o yol Azerbaycan'ı çok daha güzel mertebelere götür, bizim temennimiz.
Cemil Bey, 130 yıllık yubile öncesinde Resulzade İrsi'nin araştırıcılarına ve onunla bu ve diğer derecede bağlı şahslara Azatlık Radyosu iki sual ünvanlamıştı. Ben istiyordum o sualların cevabını sizden de alın. Sizce sonraki dönemin de tecrübesi göze alınsa Resulzade kimdi sualının en kısa cevabı neydi?
Şimdi Resulzade'nin bir vecizesini önümüze koyup yorumlamak zannedersem yeter. Ne diyor? Yani Azerbaycan halkına hürriyet demiyor. Azerbaycan'a istiklal demiyor. İnsanlara hürriyet diyor. Milletlere istiklal.
Böyle onun şuarı böyleydi.
O halde Mehmet Emin Resulzade'nin anlayışı insanlığa hizmet. Yani hürriyet ve istiklal insanların ve milletlerin doğuştan hakkıdır. Hürriyeti olmayan, istiklali olmayan bir toplumun ve insanın insanca yaşaması mümkün değil. 100 sene evvel Mehmet Emin Resulzade dünya miktarında cidden bu vecizeyi söylemiş. Bu vecize bile bize yeter. Ama insanların hürriyet içerisinde yaşayabilmesi, milletlerin istiklalini elde edebilmesi için demokratik hukuki şartların da oluşması lazım. Demokratik olup da totaliter ülkelerde ne hürriyet olur ne istiklal olur. Onun için de Mehmet Emin Resulzade özüne bağlı, milli kültürüne sahip, kökü Azerbaycan'da olan ama zihniyetiyle ve düşüncesiyle, kafasıyla batıya dönük bir devlet adamı. Mehmet Emin Resulzade'yi yaratan Mehmet Emin Resulzade'dir. Kendini yenilemiş. Ve yenileyen Mehmet Emin Resulzade de musavatı ve musavatçılığı kurduğu devleti yenilemiş. Şekillendirmiştir. O kurulan devlet kökü Azerbaycan'da ama demokrasiye bağlı, demokratik seçim sistemini hedef alan bir devlet nizamını ortaya koymuştur. O güne gelmeyi de biz arzu ediyoruz. Yani benim anladığım Mehmet Emin Resulzade dünyaya açılan mazlum milletlere hürriyeti ve istiklali hak gören bir devlet adamıdır. Gerisi, vallahi gerisini okumasanız da, düşünmeseniz de bu yol size yeter.
Onda ikinci sualımı veririm. Resulzade'nin bugünün Azerbaycan'ına bakıp diyebileceği en hoş ve en acı sözler ne olardı sizce?
Vallahi en güzel söz elbette ki Azerbaycan'ın istiklalidir. İstiklal gününde onun koynunda getirdiği üç renkli bayrağın göndere çekilmesini görmesi olabilir. Zaten o 1953 yılında son Azerbaycan Milli Merkezi toplantılarında öngördüğü hedeflerden birisi de gerek bayrağın gerek musavatın istiklal sonrası Azerbaycan'a kayıtmasıydı. O karar var. Demek ki onun dilekleri az çok gerçekleşmiş. Ama belki de üzüntüsü bir devlet adamı düşünün mezarı başka bir ülkede. Bir parlamento başkanı düşünün mezarı başka bir ülkede. Hı. Bir başbakan düşünün Tiflis'te katledilmiş. Bir başbakan düşünün Necip Bey Yusuf Bey'di.
Hiç mezarı bilmiyor.
Mezarının nerede olduğu belli değil. Hı. Bu facialar yaratılmış. İki, toprağı bu kadar parçalanan bir ülke yok. Şimdi Azerbaycan toprakları üzerinde iki Ermeni devleti kurulmuş. Milletlere istiklal dediğiniz zaman istiklalin dayanağı topraktır. Toprağı olmayan milletin istiklali de olmaz. Şimdi 1828'deki o zaman Türkmençay anlaşmasıyla Ermenilere verilen toprak 29 bin kilometre kare topraktır. 1923 20'lerde Stalin'in verdiği Zengezur 7500 kilometrekare topraktı. Son işgal edilen Karabağ 17.000 kilometrekare topraktı. Siz bunları cem ettiğiniz zaman 53-54.000 kilometrekare toprak bugün Ermeni işgali altında. Zannedersem Mehmet Emin Resulzade'nin üzüleceği en büyük noktada bu toprak kayıpları olurdu.
Oldu. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum Cemil
ben
Bey.
Ben teşekkür ediyorum.
Bakı'ya, Azerbaycan'a geldiniz. Bugün de bizi tek bırakmadınız. Estağfurullah.
Azadlık Radyosu dinleyicilerine, hepsine de ben de saygılarımı sunuyorum. Ve Azerbaycan halkına da gelecek onlarındır, güzel günler onlarındır. Biz böyle söylemiş olmamıza rağmen yüreğimiz yine onlarla beraberdir.
Sağ olun.
Çok çok teşekkürler. Sağ olun.
Sağ olun.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə həsr etdiyimiz daha bir veriliş bitdi. Rəsulzadəni bu izdə andılar. Ankaradakı Azərbaycan Kültür Dərnəyinin rəhbəri Cəmil Ünal. Bütün cümhuriyyət sevərlər, biz də içində. Sevda İsmayıllı və Zeynal Məmməli.
Bizim qalay.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparagops Radio Tavisupleba. Kön mu isminit gada tsema, romelits moamzades kön ma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhmata. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Reklama 107.4-ze. Сарчен администрация ამ მოწვევებისთვის საინფორმაციო ბარათების დარიგებას იწყებს. გადაამოწმეთ საკუთარი მონაცემები 15 ივნისის თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. თუ თქვენ ვერ მიიღეთ საინფორმაციო ბარათი, ან აღმოაჩინეთ მასში უზუსტობა, 29 მაისის ჩათვლით დარეკეთ ცესკოში 2 51 00 51.